At sırtında durmadan 36 saat, ikinci yazı. Fransız tarihçisi Laché, Birinci Dünya Harbi'ni Türkler için 5 safha olarak belirtmiştir. Ocak 1916, Ekim 1916 bu safhaların üçüncüsüdür. Bu üçüncü safhayı Türk kuvvetlerinin en yüksek hadde varışı ve sonra azalarak zamanla kayboluşu şeklinde ifade eder. At sırtında 1916 başlıklı birinci yazımıza kaldığımız yerden devam edelim. İkinci Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa ve İsmet Bey 16. Kolordu Karargahı'nı ziyaret ederler. Mustafa Kemal Paşa'dan istenen otomobille Diyarbakır'dan Mardin'e gitmesi ve yollar hakkında inceleme yapmasıdır. Tarih 1 Haziran 1916'dır. Mustafa Kemal Paşa ertesi gün bu görevi yerine getirir ve gece yarısı tekrar Diyarbakır'a döner. Mustafa Kemal Paşa Doğu Cephesi'ndeki 16. Kolordu'nun kumandasını ele aldığında o zaman bu bölgeler ne demir ne de karayollarıyla iç bölgelere ve diğer merkezlere bağlıydı. Uzak mesafeler gerisindeki Akdeniz limanları kapalıydı. İstanbul ise doğu bölgesine dünyanın öbür ucu kadar uzaktı der Aydemir. Yüzyıl geçmiştir ama doğu bölgelerimiz ulaşım anlamında değilse de zihniyet olarak İstanbul'a hala uzaktır değil mi? Coğrafya kaderdir dense de gerçekten kader midir? 1938'den sonra devleti yönetmiş, seçilerek göreve gelmiş hükümetlerin, yöneticilerin bu kaderde hiçbir payları yoktur. O hükümetleri göreve getiren yönetilenlerin hiç mi sorumluluğu yoktur? Üç tarafı denizlerle çevrili, yer altı ayrı zengin, yer üstü ayrı zengin bu cennet vatanın dört bir ucu ne zaman bir araya gelecektir? Yelkenin bir ucu hep suda mı kalacaktır? Devam edelim. Cepheye gidecek alaya gerekli talimatları veren Mustafa Kemal Paşa, Kurmay Başkanı İzzettin Bey ile Diyarbakır-Mardin yolunda ve bağlarda tekrar bir gezinti yapar. 9 Haziran'da Ruslar Çapakçur yani Bingöl cephesindeki mevzilerimize taarruz eder. Bir hafta sonra Mustafa Kemal Paşa'nın komuta ettiği 16. Kolordu Karargahı Diyarbakır'dan Silvan'a nakleder. 21 Haziran'da Silvan'da yine at sırtında kasabanın etrafında dolaşacaklardır. Temmuz başında Çapakçur'dan gelen 13. Alay 3. Taburu denetleyen Mustafa Kemal Paşa, subay ve erlere hizmet ve fedakarlıkları için teşekkür eder. Ardından Muş Cephesi ve Kozma Dağı'nda denetlemelerini yapar. Muş Cephesi, Nuri Bey'in, Kozma Dağı ise Galip Bey'in komutası altında bulunmaktadır. Temmuz ortalarına gelinmiştir. Ruslar Muş cephesine taarruza geçer. Muş Ovası manevra için uygundur. 8. tümene yüklenen Ruslar bu tümeni Kulp Boğazı'na çekilmek zorunda bırakırlar. 2 gün süren yoğun Rus taarruzu kuvvetlerimizin ağır kayıp vermesine neden olsa da düşman karşı taarruzu ile durdurulur. Çarpışmalar sürerken Mustafa Kemal Paşa sınıf arkadaşı Ali Fuat Cebeson'un yardımına koşacaktır. 4. Tümen Komutanı Ali Fuat Bey, Çapakçur Boğazı'nı savunmaktadır ancak üstün Rus kuvvetlerinin taarruzu karşısında tümeninin önemli bir kısmını kaybetmiştir. O sırada Mustafa Kemal Paşa 8. Tümeni de yanına alarak şiddetle taarruza geçer ve boğazın savunması başarılı bir şekilde gerçekleşir. Daha sonra o tepelerde bir akşamüstü buluştuklarında şöyle der Mustafa Kemal Paşa. İkinci Ordu Komutanı'nın seni iki piyade alayıyla ihtiyatsız olarak yalnız bırakmış olmakla Boğaz'ın stratejik değerini takdir edemediğini gördüm. Yardım için Ordu Komutanı'na teklif ettim ve onun emrini beklemeden derhal harekete geçtim. Tanrı'ya şükürler olsun seni kurtardım. 17 Temmuz'da Mustafa Kemal Paşa, İkinci Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa'ya şu telgrafı geçer. Düşman üstün kuvvetlerle taarruz etmiştir. Tümen kaybı yaklaşık olarak 1/3'ten az değildir. Düşmanın eski mevzileri atılmasını bu kuvvetle sağlamanın mümkün olmadığı kanısındayım. Mustafa Kemal Paşa bir hafta sonra Muş cephesinden Silvan'a döner. Ahmet İzzet Paşa ve Kurmay Başkanı Albay İsmet Bey de Silvan'a gelirler. Ordunun ilerideki harekatı hakkında görüşürler. Bu arada Mustafa Kemal Paşa'ya özellikle Çanakkale Muharebelerindeki üstün başarısı nedeniyle Avusturya Macaristan hükümetince 3. rütbeden Muharebe Liyakat Madalyası verilecektir. Mustafa Kemal Paşa askeriyle kurduğu iletişim ve onlarda yarattığı güven ile bunalımlı durumların içinden yıldırım hızıyla çıkma yeteneğine sahiptir. Muş alınmadan önce Şin Kulp Boğazı Muharebeleri sırasında yaşanan bir olay buna örnektir. Piyade gücü ve top sayısı açısından üstü olan Ruslar, Kozma Dağı mevzilerini tutmakta, Şin Kulp Boğazları'nın kilidi derecesinde önemli bulunan Anduk Dağı'nı da ele geçirme peşindedirler. Muharebeler boğaz boğaza 3 gün 3 gece sürer. 23. alay ateş baskınına ve süngü hücumuna uğrar. Bu ani hücumuna alay karargahı kumandanları dahil şehit düşmüştür. Mustafa Kemal Paşa Şin Boğazı'nın girişinde daha önceden hazırlanmış olan Tarkuş hattının tutulmasını emreder. Tarkuş hattına ulaşan her nefer sipere girince ateş etmeye başlamaktadır. Yaveri Cevat Abbas anılarında şöyle anlatır. Mustafa Kemal Paşa bu siperlerden birinin üzerinde oturmuş çevreyi gözlerken sarışın uzunca boylu bir erin homurdanmayı andıran sesi duyulur. Gözlerini kendisiyle aynı kıyafeti giymiş olan Mustafa Kemal Paşa'ya diker ve ''Üç gün üç gece dikine dikine süngü salladım, beni buraya niçin çektiler?'' der. Devamının nasıl geleceği konusunda huzursuz olan Cevat Abbas hareket etmek istese de Mustafa Kemal Paşa'nın çelik iradeli bakışıyla durur. Mustafa Kemal Paşa er ile manga arkadaşı gibi konuşur. Hayatı, ailesi hakkında bilgiler alır. Muharebeler hakkında ayrıntılı bilgi verir. Er İsmail sakinleşmiştir. Can kulağı ile dinlediği bu tanımadığı askerin 5-10 gün sonra size Muş'u zapt ettireceğim demesi üzerine izin isteyerek sorar. Zatınız Mustafa Kemal Paşa mısınız? Evet yanıtını alan Er İsmail, paşam madem ki sen buradasın, başımızdasın, öyleyse mesele yok diyerek arkadaşların arasına karışır. Ağustos 1916, Mustafa Kemal Paşa komutasında kuvvetler Bitlis ve Muş yönünde taarruza geçerler. Çarpışmalar şiddetlenir. 7 Ağustos'ta Muş, 8 Ağustos günü de Bitlis Rus işgalinden kurtarılır. Ahmet İzzet Paşa'nın telgrafı gecikmez. Komutanız altındaki askerlerimizi iyi koruyarak gerekli zamanda gösterdiğiniz dahiyane kudret ve cesaretle yaptığınız kahramanca hizmetten dolayı size tebrik ve teşekkürlerimi bildiririm. Bir tebrik telgrafı da Başkomutan Vekili Enver Paşa'dan gelecektir. Ardından Tatvan düşman işgalinden kurtarılır ve düşman Ahlat yönünde geri çekilmeye mecbur edilir. Ancak Ruslar ileri harekete geçerler. Bunun üzerine 2. Ordu Komutanlığı'ndan gece yürüyüşüyle cepheye hareket edilmesi emri gelir. Mustafa Kemal Paşa da Silvan'dan cepheye hareket eder. O cephede Eylül ortalarına kadar kalacak ve Çapakçur muharebelerini idare edecektir. Ruslar 5 misli bir kuvvetle taarruza geçer. Kuvvetlerimiz asıl mevzilerine çekilmek zorunda kalır. Ruslar Bitlis ve Muş bölgesine yeniden taarruz ederler. Mustafa Kemal Paşa Taşlıtepe'ye çıkarak incelemeler yapar. Gerekli savunmayı yapamayan 7. Tümen ve 20. Alay komutanları değiştirilir. Karşı taarruza geçen 2. Ordu'nun 3 kol ordusu Rus birliklerini geriletir. Düşman Buğlan Gediği yönünde çekilir. Cevat Abbas Gürer'in notlarına göre Buğlan Gediği muharebelerine yetişmek isteyen Mustafa Kemal, 36 saat hayvandan inmeden cebri yürüyüş yapmış ve ayağının tozu ile gayet kritik bir vaziyete girmiş olan muharebe cephesinin emir ve kumandasını eline almıştır, der. 16. Kolordu'nun taarruzları sürer. Faik Paşa'nın şehit düşmesi üzerine 2. Kolordu Komutan Vekilliğine Albay İsmet Bey atanır. Ağustos'un son günü Rusların yeniden taarruzu üzerine Mustafa Kemal Paşa 2. Ordu Komutanlığı'na şu raporu geçer. Masalla Derisi batısında asıl mevziğin son nefese kadar savunulacağı. Vatan toprağını son nefese kadar savunmak Mustafa Kemal Paşa'nın olmazsa olmazı kutsalıdır. Örneğin Muş 25 Ağustos'ta tekrar Rusların eline geçecek, işgal 30 Nisan 1917'ye kadar sürecek ve Mustafa Kemal Paşa'nın 2. Ordu Komutanlığı sırasında ikinci kez kurtarılacaktır. Yazımız devam edecektir. Derleyen ve yazan Canan Murtezaoğlu.